Herkese iyi akşamlar. Ar-Ge ve Girişimcilik Masası'nın 15. programına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Çağrı'yla yine bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Benim üniversitede sınıf arkadaşım, sevgili Buket. Buket hoş geldin diyoruz.
Merhaba, hoş bulduk. Çok mutlu oldum bu programa davet ettiğiniz için beni.
Biz de çok mutluyuz seni konuk aldığımız için. Evet, kendi çapımızda bugün 15. yanımıza kadar ulaştık. Amacımız
Evet.
ne? Ar-Ge girişimcilik alanında bir farkındalık yaratabilmek. Çok çeşitli konuları kendimizce, kendi birikimlerimizce anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar da çeşitli konuklarımı programımızda ağırladık. Onların bilgilerinden yararlandık. Çağrı, sen de istersen birazcık açılış yapmaya çalış. Sana bırakayım sözü.
Evet, beceremediğim bir
Yok,
konu
estağfurullah.
ama şimdi tabii 15 program, yani 15. program olması sebebiyle tabii ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Biliyorsunuz ülkemizde işte her şey yapılmaya çalışılıyor ama yani bir süreklilik yakalayabilmek çok kolay değil. Bunu beraber becerebilmiş olmamız adına da çok mutluyum Ahmet'le birlikte. Çünkü hani ikimiz bu işin iki farklı yönünü yansıtıyoruz. İşte ben özel sektör tarafından geliyorum. İşte Ahmet kamu tarafından geliyor. Ve konuklarımız da daha çok işte bu iki noktanın böyle birleşimlerinden konuşabileceğimiz konular üzerine çağırdığımız insanlar oluyor. Bu anlamda ben ciddi bir fayda yarattığımızı düşünüyorum. Hani biraz da kendimizi övelim 15. program.
Aynen.
Evet, bugün de yine finans alanından bir konuğumuz var. Tabii iş fikirleri, işte Ar-Ge nasıl olacak, inovasyon nasıl olacaktı, işte TEDEP, işte Avrupa Birliği projeleri nasıl olacaktı derken biraz da finans tarafının sesini dinleyelim dedik. Oralarda ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü yaptığımız işin önemli bir kısmı da aslında işte girişimci de olsanız, bir yerde yönetici de olsanız işte bu işin finans ayağını yönetmek olabiliyor. O anlamda bugünkü programın da çok faydalı olacağını düşünüyorum deyip topu Ahmet'e geri atıyorum.
Teşekkürler Çağrı. Evet Buket, seni kısaca tanıyalım istersen. Buket kimdir? Kısaca kendini tanıtırsan seviniriz.
Evet, öncelikle Ahmet Pembegül'ün sınıf arkadaşıdır. Hacettepe'de. Sonrasında Ankara Üniversitesi'nde master, Marmara Üniversitesi'nde de sayısal yöntemler alanında doktora yaptım. Bu dönemde de mezun olduktan bir yıl sonra bir devlet bankasında çalışmaya başlamıştım. Sonrasında orada çalışırken master devam etti. Yine orada çalışırken doktoraya başladım. Sonra da bir başka Kalkınma Bankası'nda hala da çalıştığım için adını da verebilirim. Sınayi Kalkınma Bankası TSKB'de çalışmaya başladım. TSKB'de çalışırken doktoram da bittiği için bir akademi özlemi içindeydim. Akademide neler olup bittiğini, acaba benim çalışma yapıma daha mı, yani çalışma hayatındaki bukete daha mı uygun akademi düşüncesiyle ayrıldım TSKB'den ve akademiye geçtim. Şu an hala Fenerbahçe Üniversitesi'nde öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum ama aynı zamanda da TSKB'de kısmi zamanlı iç danışman şeklinde çalışmaya devam ediyorum. Yani hem finans alanında, işte bankacılığa finans diyelim ama Sınayi Kalkınma Bankası aslında bir kalkınma odaklı banka olduğu için finans gibi nitelendirmek çok doğru olmayabilir o tarafı. Çalıştığım alan da bankacılıktan geldiğim için finans departmanından çalışıyorum. Fakat ana çalışma alanı makro ekonomi, genel ekonomi diyebiliriz. Evet. Böyle kısaca.
Tamam, süper. Çok teşekkürler. Şimdi üçümüz de aslında istatistik kökenliyiz. Yani
Evet.
Çağrı da istatistik mezunu, ben de Buket de. Ama farklı dallara yöneldik diyebiliriz. Yani farklı alanlarda ama her zaman temelimizde bir istatistik var. Bu
Evet
noktada...
Ahmet, burada şeyi de söyleyelim, yani yeni yükselen yıldızın istatistik
Evet,
olduğunu
doğru.
da.
Evet. Aynen.
Bir araştırma söylüyordu.
Aynen.
Yani evet, benim de takip ettiğim araştırmalardan birinde işte Amerika'da yapılmış bir araştırmadı. İşte gelecekte en çok neye ihtiyaç olunacak sorusunun cevabının işte 3 numaralı şıkkı istatistik.
Aynen.
Tabii o anlamda da bir gelecek potansiyelinin giderek hani yıldızının parladığı bir bölüm olarak da ortaya çıkıyor.
Aynen.
Şimdi burada bir iki kelam daha etmek istiyorum Ahmet, kusura bakmazsan.
Yok tabii ki
Bir
ya. Ne demek?
istatistikçi olarak şimdi tabii istatistik daha evvelden daha böyle orta yönetici sınıfında yoğunluklu olarak karşımıza çıkıyordu. Artık böyle C-level'da da çok fazla istatistik görmeye başlıyoruz. Bu da bir belki de yani gelecekte ne yapayım ya da neler yapabilirim diye düşünen gençlere belki bir böyle bir ışık olmuş olabilir.
Aynen. Ben de kendi açımdan aslında şöyle özetleyebilirim. Teorik anlamda kendimizi belki oldukça sağlam bir şekilde geliştirdik veya geliştiriyoruz. Ama bunu mutlaka yani bir istatistik olarak söylüyorum. Yazılım veya bir programlama anlamında da mutlaka desteklememiz gerekiyor. Benim kendi açımdan hissettiğim en büyük eksiklikler bu yönde oldu. Kendi lisans ve yüksek lisans eğitimi aldığım dönemlerde daha çok paket programlar çok revaçtaydı. SPSS, Stata gibi. Stata biraz daha hani paket programdan çok yine arada kod yazabildiğiniz programdı ama genelde Minitab, işte SPSS gibi programlar ağırlıklı kullanılıyordu ve bunlar hazır tool'larla size ihtiyaçlarınıza çok güzel cevaplar verebiliyordu ama artık yeni dönemde bu programlar yeterli değil. O yüzden mutlaka istatistiğe yönelmiş arkadaşlar iyi birer yazılımcı olma yönünde de mutlaka kendilerini geliştirmeler diye düşünüyorum. Sen ne dersin Buket bu konuda?
Yani kesinlikle sana katılıyorum. Şimdi bu işin akademi tarafına geçtiğim için bunu daha da belki damarlarımda hissetmeye başladım. Yani bir paket programla bir yere kadar gidebileceğimizi, hani o esnekliğin, yaratıcılığın o paket programın sunduklarıyla çerçeveli kalacağını artık çok net görebiliyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir projenin içindeyim ben de şu anda dahil olduğum ve hayata geçirdiğimiz bir proje var. TÜBİTAK'ın bir araştırmacıları destekleme projesi. Bu projenin ben de bilim kurulu üyesiyim. Projenin iki aşaması vardı. İlk aşaması ikisi de kabul aldı. İlk aşaması şöyle, R kodlamasını öğretiyoruz. R'da kodlama öğretiyorduk. Ekonometri işte bunun müşterilere ya da ne bileyim ilgilenenleri kimlerdi? Araştırma görevlileri işte en az yüksek lisans seviyesinde ve doktorasını almış doktor öğretim üyeleri. Hatta aramızda doçent ve profesörler de vardı. Şimdi ilk ayağında kodlama öğrettik. R'la kodlama öğrettik ama burada şey ayrımı yoktu. Yani istatistikçi de olabilir, iktisatçı da olabilir, endüstri mühendisi de olabilir. Şimdi projenin ikinci ayağında da yine bilim kurulu üyesiyim ama bu sefer eğitim verenlerden de biriyim. Burada da şunu anlatıyoruz bu projede de. Yapmış olduğumuz bir makaleyi, tabii ki biz bilimsel araştırma projesi olduğu için bu. Yapmış olduğumuz bir makaleyi ister eView'sla ister SPSS'le neyle yaparsak yapalım. Bir kere de R'la replike etme. Proje şu anda böyle. Ve bu çok ilgi gördü. Yani beklenenin çok çok üstünde ilgi gördü. Bunun için de biz maalesef sayıyı hani 100 kişiyle sınırlamıştık. TÜBİTAK'a böyle bir şey vermiştik biz. Teklif vermiştik. Yani binlerden yüze indirmek zorunda kaldık. Ama şuradan da şunu anladık ki böyle bir ihtiyaç sadece bizde değil, yeni nesilde inanılmaz fazla var. Ve onlar gümbür gümbür geliyorlar. Karbon,
Aynen.
çok daha sağlam sarılıyorlar bu işe gibi hissediyorum.
Bir de tabii
Ben
bu
de
programların yapılabilir yani yapabildikleri düşünüldüğünde dediğin gibi çok çeşitli meslek dallarına veya hatta sektörlere hitap ettiği kesin. Çağrı sen de bu konuda hani bir şeyler söylersin mutlaka çünkü büyük tecrübelerin
Ya
var senin de.
şimdi şöyle, ben hani bu işin eğitim tarafında da uzunca bir zaman bulundum.
Evet.
Ya özellikle son böyle 3 senedir falan üniversitelerden yoğun eğitim talepleri geliyor bize de. İşte hem kalkınma ajansı vasıtasıyla hani yapılan projeler olsun hem diğerleri. Ya büyük bir yönelim var, ben görüyorum akademide. Ve tabii şimdi ben tabii zamanında SPSS'de de çalıştım. Hani SPSS'i de çok severim. Şimdi gömmeyeyim ama
Aynen.
şimdi
Güzel
ağırlı bir şey yapmak tabii çok farklı. Onun size sağladığı olanaklar çok farklı. İşte ürün içerisinde inanılmaz çok paket var. İşte aklınıza gelen her şey için bir paket
Evet.
yazmışlar. Çok daha rahat. İşte SPSS'de bazı şeyler hakikaten çok zor. İşte vakit ayırmak gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Ama benim gördüğüm şu, işte Buket hocamın da bahsettiği gibi zaten gençlerde artık çok bu paket program kullanımı pek yok. Artık onlar böyle Python'dı, R'dı, işte Julia'ydı gibi dillere yöneliyorlar. Bu anlamda tabii büyük avantaj bu dilleri kullanmak. Başka ne söyleyebilirim bilemedim şimdi.
Yani aslında tabii ya paket program veya biraz önce konuştuğumuz işte R, Python gibi programlar çok önemli ama gerçekte teorik anlamda da kendini yetiştirmek lazım. Yani aldığın lisans eğitim veya yüksek lisans eğitimi kapsamında. Ya çünkü orada o dataları veya herhangi bir şekilde o programı kullanabilmek için teorik anlamda da gerçekten kendini yetiştirmek gerekiyor. O verileri yorumlamak, anlamlandırmak, işte hipotezleri kurmak, gerekli analizleri yapmak, verileri temizlenmesinden tutun, ne bileyim işte öngörü modellerinin oluşturulmasına kadar. O yüzden teori anlamında da mutlaka arkadaşlar lisans veya yüksek lisansla mutlaka kendilerini güçlü tutmak zorundalar diye düşünüyorum. Yani mesela ben o anlamda kendimi iyi hissederdim. Yani birazcık yazılım kısmım zayıftı. Yani o kısma fazla yönelememiştim. Çok mesela tam tersi olan arkadaşlarımız vardı. Teorik anlamda yani istatistik ortamı, ders ortamları oldukça düşüktü. Ama kendilerini programcılık anlamında çok geliştirmişlerdi, yazılım anlamında. Bir şekilde sonradan o teorik anlamda yani onlarla konuştuğumuzda eksikliklerini hep anlatırlar. Yani tamam çok iyi programcı olduk bu konuda çok iyiyiz ama keşke biraz daha o dönemlerde teorik anlamda mesela istatistiği daha iyi öğrenseydik. Çünkü yorumlayamıyorlar veya eksik kaldıkları noktalar olabiliyor. O
Evet.
anlamda da yani bunlar bir bütün.
Evet.
Teorik anlamda da yani kağıdı kalemi işte ne bileyim ispatları hipotezleri onları da eksiltmemek gerekiyor. Matematik önemli bu anlamda. Sayısal anlamda matematiği kuvvetli tutmak her anlamda önemli. Ben bunu hep kendi gözlemlediğim tecrübelerden söylüyorum. Daha önce de kendi aramızda da konuşmuştuk bunu. O yüzden bu noktada mesela Buket hocamın da tecrübeleri var. Şöyle İşte istatistik mezun oldu sonra işte yüksek lisansı derken bankacılık işte bankacılıktan akademiye geçiş. Bu süreçte mesela siz nasıl tecrübeler yaşadınız? Yani teorik bilgi kullanma anlamında olabilir, paket programları kullanma anlamında olabilir. Yani tecrübelerinizi çok kısa özet bir şekilde anlatabilirseniz seviniriz.
Şimdi Ahmet, öncelikle ben bir destekleyici not düşeyim. Hani teorik bilginin ne kadar önemli olduğunu. Benim gözlemlediğim, bilhassa akademiye geçtikten sonra gözlemlediğim, teorik bilgisi güçlü olan insanlar zaten yazılım konusunda çok başarılı oluyorlar. Çünkü bir şeyin kodunu yazdığında altyapısını nasıl işlediğini arka planda bilmek demek. Yani ben orada bir T istatistiğini hesapladığımda bu T istatistiğinin yani paket programlar şöyle örnek vereyim. Benim en çok kullandığım paket program eViews. Ben de yine SPSS gibi şimdi karalamak istemem. Burada eViews benim elim ayağım çok kullanıyorum. Fakat eViews'ta ezbere yapıyorsunuz birçok şeyi.
Evet.
Kendim söylemiyorum.
Aynen.
Ben background'unu biraz hırpaladım da çalıştım. Ama birçok insan için eViews basarsın işte alfa değeri 0,05'ten küçükse normal dağılıyordur der geçer. Ama eğer arka planını biliyorsan T istatistiğini hesaplatman gerekir bir kod
Doğru.
yazarak. T istatistiğini hesapladığında neyle mukayese edeceğini bilmen gerekir. Oradaki hipotezin yani işte, biz eViews'ta şunu biliriz. Alfa değeri, P değeri ya da P-value dediğimiz eğer 0,05'ten küçükse hipotezi kabul ettik,
Hipotezini kabul
reddettik
et.
şeklinde yorum yaparız. Ama biz oradaki hipotezin ne olduğuyla ilgilenmeyiz. Yani teorik tarafı güçlü olunca
Doğru.
Modellemeye çok esnek oluyor. Modellemede konu değişebiliyor ama konuya adaptasyon yüksek oluyor. Çünkü teorik taraf güçlü olduğu için hemen hayal kurup onu o anki probleme adapte edebiliyor. Öğrencilerde de böyle, akademik camianın içinde de bu böyle. Sayısal ya da işte teorik tarafının güçlü olması, bu tarafa özen göstermek, güçlü olması şey değil aslında, hani kişiyi ön plana çıkartan bir özellik değil de bu tarafa özen göstermiş kişiler. Bence banka tarafında da, bankada çalıştığım yıllarda da bunun faydasını çok gördüm. Ekonomik araştırmalar departmanında çalışıyordum ben bankadayken. Ama o ekonomik araştırmalar departmanına alınmamın sebebi zaten aslında bu tarafta araştırmayı, okumayı, teorik bilgilerden faydalanmayı sevmemdi, o departmana alınmam. Ekstra bir mülakatla alınmıştım. Daha sonra Sanayi Kalkınma Bankası'na geçmemdeki ana temel sebep de buydu, oraya alınmamdaki sebep. Keza akademide şu an hala kalmayı istememdeki sebep de bu. Yani dediğin gibi sayısal taraf, hani biz burada aslında birazcık programın da özelliğinden dolayı sayısal tarafı vurguluyoruz. Herhalde biz şu anda bir
Evet.
hani sosyoloji üzerine konuşulan bir platformda olsaydık muhtemelen bu kadar bu tarafı vurgulamayacaktık, ama hani sayısal bilginin altını teorik bilgiyle doldurduğumuz zaman gerçekten insanın eli çok güçlü oluyor. Ben bunu hem akademide hem özel sektörde tecrübe ettim.
Peki şey diyeceğim ya, yani üç istatistikçi toplandık. En sevdiğiniz ders hangisiydi lisansta?
Vallahi ben regresyonu severdim.
Ben de matematiksel istatistik herhalde.
Evet, ben de istatistiğin matematiksel temellerini severdim ya.
Sizin aynıymış
Yok,
sevginiz.
matematiksel istatistik de şey farklı bir dersti ya.
Öyle
İstatistiğin
mi?
matematiksel temelleri. Evet.
Bizde bir ders yoktu, ben hatırlamıyorum. Var
Evet,
mıydı?
bizim dönemimizde öyle bir ders yoktu. Matematiksel istatistik
Kitap da
vardı.
şeydi ya. Kombinatorik diye bir kitap var. Hiç görmüş müydünüz?
Yok, ben
Yok.
duymadım da görmedim
Böyle
de.
içerisinde böyle Buffon iğnesi, işte böyle değişik değişik
Yok.
problemlerin modellenmesi, yani istatistiksel modellenmesi, böyle permütasyonlar,
Yok, benim sevdiğim ders direkt
kombinasyonlar.
böyle şey, yani nasıl diyeyim, teorik
Evet,
ispatlar, böyle
seninki tam
sayfalarca
böyle
ispat,
ispatlarmış yani.
aynen, en
Ben o
sonunda
dersi
on,
hatırlıyorum, hakikaten
aynen,
böyle 4, 5, 6, 7,
evet,
A4'te falan çıkılırdı
iki soru
sınavda.
sorulur ama böyle hani bir saatini alacak falan, ama çok zevkli yani, çok severdim
Evet. Regresyon
o
dersi
ders.
de güzeldi. Ben iki dönem aldık diye hatırlıyorum regresyon dersini.
Galiba regresyon 1 ve 2 diye, ben de öyle hatırlıyorum bir
Evet.
tek, ama hani bizde öyle
Evet.
sanki.
Şey, regresyon dersi vardı, bir de çok değişkenli regresyon vardı galiba.
Evet.
Değil mi?
Doğru.
Öyleydi.
Evet.
Doğru.
Sanırım öyleydi.
Ben de çok severdim regresyon, işte ekonometriyi de çok severdim.
Ekonometri de güzeldi. Doğru.
Onun da zaten o tarafa gönlüm kaydı, iktisat tarafına. Şimdiye baktığınızda aslında istatistiği daha çok böyle ekonometrik modelleri beslemek için kullanıyorum. Tabii ki bir de üniversitede öğrencilerime haksızlık etmeyeyim, dersini veriyorum. Yani şu anda ben de istatistik dersi veriyorum. Ve bu dersi verirken de, hani onu da üniversiteden yaşadığım tecrübe olarak aktarayım. Sosyolojide de var, psikolojide de
Tabii.
var, sağlık bilimlerinde de var, spor bilimlerinde de var. Bizim üniversitedeki bütün fakültelerin hemen hemen bütün bölümlerinde istatistik dersi var. Yani bu
Bir hepsi one way anava yapmıştır.
kesinlikle. Gerçekten
Mutlaka
bu bir tesadüf
kullanmıyordur.
değil yani. Bunun böyle olmasını, ben de derse girdiğimde ilk ders bunu anlatıyorum. Neden acaba biz istatistiğe ihtiyaç duyduk? Hani biz finans öğrencisiyiz diye mi? Ama ben ekonomi bölümüne de veriyorum. Ekonometri bölümü de alıyor. Matematik bölümü de alıyor. Yani istatistik dersini almayan bölüm yok. O yüzden bu bir servis dersi. Demek ki aslında insanlara biz temel bir kabiliyet kazandırmaya çalışıyoruz. Yani istatistik atla deve bir kabiliyet değil. Çok temel bir kabiliyet aslında, olması gereken. Günlük
Aslında
hayatımızda çok çok kullandığımız fark etmeden.
çok güzel bir konuya değindin. Şuradan bir örnek vereyim. Örneğin bizim TÜBİTAK'ın Sanayi Destekleri Programı kapsamında bir girişimcilik programı var. 1512 BİG programı, duymuşsunuzdur. Orada örneğin proje ile ilgili girişimcilerden beklenen en önemli şey proje fikirleriyle ilgili geleceğe yönelik tahminleri ve öngörüleri yapma. Yani tahmin ve öngörü aynı şey oluyor da öngörüleri yapmak beklenti o. Hani klasikten proje fikrini anlatıyor. Zaten çoğu iyi mühendisler proje fikirlerini anlatıyorlar ama beklenti ileriye yönelik ticari kazanımlar veya beklentileriniz ne? Bunlar sayısal olarak yıl yıl beklenen şeyler var. Formlar veya bölümler var.
Vallahi yüzden, ne kadar zor onları hesaplamak var ya.
Aynen. Ama hani işte Buket'in dediği gibi hayatın her aşamasında bir şekilde karşınıza çıkıyor. O açıdan gerçekten önemli bir bilim dalı olduğunu söyleyebilirim ben de. Peki Buket, finans işte istatistikten finansa geçiş süreci nasıl oldu? Yani bankacılık serüveni nasıl başladı? O konularda da biraz hani oraya mı direkt düşündün yoksa yani biraz şans eseri mi oraya geçtiğini nasıl biraz oldu bir anlatabilir misin?
Aslında Türkiye'de mezun olmuş gençlerin büyük çoğunluğu herhalde şans eseri bir yerlere geçiyorlar. Şanslılarsa kariyerlerinin başlarında istedikleri şeyi anlıyorlar. Şanssızlarsa işte debelenip gidip belki de bir gün emekli oluyorlar. Benimki de biraz şans eseri başladı. Ben bir marka patent ofisinde çalışıyordum ilk mezun olduğumda. O dönem çok samimi bir arkadaşımız Ahmet de tanır Birce. Bir bankanın ilan verdiğini, sınav açtığını söyledi ve şu bilgiyi paylaştık. Bu çok kritikti. İstatistikçiye istatistik soracakmış dendi. Çünkü normal bizim bir bankada elenmemiz çok normal. Çünkü hukuk, işte yani, iktisat, işte şahsi da iktisat. Genelde iktisat idari bilimler, işte kamu yönetimi gibi bu alanlardan soru geliyor. Biz de genel kültür, genel yeteneği yapıp İngilizce de iyiyse onu da yapıp ondan sonra alandan eleniyoruz çoğunlukla. Benim ilk ve son girdiğim banka sınavıydı o banka. Çünkü istatistikçi almaya karar vermiş. O dönemki benim başkanım olan kişi demiş ki ya biz bir tane istatistikçi vardı burada. İstifa etmiş gitmiş. Ama o çocuğu çok beğenmiş. Ben kanaat getirdim. Matematikçi, istatistikçi bunlar iyi oluyorlar demiş. İlana ısrarla matematik, istatistik ve mühendislik diye bir alan açtırmış. Onlara ayrı sınav yaptırmış.
Anladım.
Ben de o sınavla girenlerdenim. Hatta bizim Hacettepe'den çok kişi o sınavla bizim bankaya girmişti. Böyle başladı bankacılık serüveni. Hani ilk başta yatırım bankacılığı tarafında, iştirakler tarafındaydım. Hı hı. Açıkçası orada birazcık yani nasıl diyeyim, çok da bilgilerimi kullanabileceğim bir iş yapmıyordum. Ya da işte yeni mezun olduğum için hayallerim bambaşka şeyler yapmaktı. Hı hı. Sonra bir şekilde yüksek lisans başladı. Hani birazcık mutluluğu dışarıda aramaya başladım aslında ben. Yüksek lisans beni mutlu ediyordu. İşte akademik çevreyle birlikte olmak. Derken sonra orada edindiğim bilgilerle ekonomik araştırmalar departmanına geçtim. İşte orada gerçekten mutlu oldum. Orada bankacı gibi değil, tam bir araştırmacı gibi çalışıyordum. Çok dinamik bir hayatımız vardı. Şöyle dinamik bir hayatımız vardı. Hani bir bankacı sabah 9'da işe başlar. Yani biz gece de işte Japonya'da piyasa açık, gece de çalışabiliyoruz. Ya da günün ortasında ara verip akşam 9'da da başlayabiliyoruz. Gerçekten dinamik ve güzel bir araştırma yoğun bir departmandı. Orada şeye karar verdim. Evet, hani ben böyle bir şey yapmalıyım. Zaten karar verdim dedim, hani 12 yıl çalıştım, hani az da çalıştım, 12 yıl karar verdim, biraz şey oldu. Sonrasında da Sınai Kalkınma Bankası'nın yine ekonomik araştırmalar departmanından teklif geldi. Orada da orası çok çok ayrı güzel bir yapılanma, oradaki yapılanma. Onlar hala şey gibi çalışıyorlar. Birazcık daha danışmanlık gibi çalışıyorlar. Aslında know-how satıyorlar birazcık da. Bunun için de konu odaklı çok çalışıyorlar. Ve bir kalkınma bankası olduğu için yani fokuslanarak çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Her enerji uzmanı var, gıda güvenliği uzmanı var, işte makroekonomik değişkenler uzmanı var, green işte bankacılık uzmanı var, konut sektörüne odaklanan var. Yani gerçekten odaklanarak çalışıyorlar. Hı hı. Bu da çok güzel bir şeydi benim için. Ve bu böylece sürdürülebilir bir ekonomi, yani büyümek değil ama kalkınmak. Hani biz, hı hı, o güne kadar bir ekonomist olarak tabir yerindeyse, Hep hani büyümek odaklı, düşük enflasyon, yüksek büyüme odaklıyken şimdi refah odaklı, sürdürülebilir büyüme odaklı bir iktisatçı bakış açısı getirdi bana. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Hani o yüzden de hani sektörden kopamıyorum. Belki bu herhangi bir banka olsaydı sektörden koparabilirdim. Hani bu kadar gözüm arkada kalmazdı. Ama şu anda iki tarafı birlikte yürütmek benim için çok büyük şans diyebilirim.
Süper. Tam burada hani bizim aslında haftalardır yaptığımız programların içeriğiyle de çakışan bir bölüme geldik gibi. İşte sektörler, odak noktaları, sürdürülebilir ekonomi gibi kavramlar. Senin de içinde yer aldın, daha önce de seninle konuştuğumuz, bildiğim kadarıyla böyle yeşil teknolojiye yönelik projeler vardı. Değerlendiricisi olduğun projeler vardı. Bundan bahsetmek ister misin birazcık?
Aslında şeyden bahsedebilirim. Şu an TSKB'de ekibin yapmış olduğu bir proje var. Ben de bu projenin tam ortasında gibi ekibe dahil oldum diyebilirim.
Tamam.
TSKB ekibine. Orada aslında o tarafı güçlü bir şekilde yürüten enerjiden sorumlu uzman arkadaşımızdı. Yani bunun reklamı olmaz. Yapılmış bitmiş bir
Yok.
proje. O yüzden
Tabii
hani
tabii.
demekte imtina etmiyorum. Finish markasına bir su endeksi tasarlandı ve bu su endeksi de su sıkıntısının varlığını yokluğunu gösteren bir endeksi. Türkiye datalarıyla yapıldı, Türkiye'ye yapıldı. Hatta bugün öğlen saatlerinde yeni haber aldım. Bu endeks globalde şeyi anlatan uluslararası reklamcılık ve nasıl tarif edeyim, yaratıcı reklamcılık ve pazarlama alanında 12 tane ödüle layık görüldü bu endeks. Bu çok güzel bir şey. Yani çok gurur verici bir şey. Ve bunu yaparken hani bu tasarlanan endeks borsada gong töreniyle ilk lansmanı yapılmıştı. Hani o yapılırken bu kadar başarı elde edeceğini tabii açıkçası bekliyordum ama çok da hayal etmemiştim. Şu anda gerçekleştikçe hani ekiple gurur duyuyorum ve endeksin neviyatı da çok güzel bir şey. Gerçekten su sıkıntısına işaret ediyor. Su sıkıntısını hesaplayabilen bir endeks oluşturuyor. Yani herkes için bu belki o kadar etkileyici değildir. Hani bir şeyi endeksleştirmek, bir şeyi sayısallaştırmak çok
Evet.
gerçekten kıymetli bir şey. Siz de
Tabii
bunu
ki.
test ediyorsunuzdur hayatınızda. Ki böylesi bir şeyi hani iklim krizini konuştuğumuz bir dönemde sadece konuşmayalım, bunun istatistiklerini üretelim demeye başlıyoruz aslında. Yani biz TSKB tarafında sürdürülebilir bir ekonomi olması için gerekli olan takip etmemiz gereken istatistikleri üretme gayretindeyiz. Yani bunun bir çok makro ekonomideki birçok istatistiği zaten TÜİK, Merkez Bankası, işte BDDK üretiyorlar. Ama bu tarafta bir üretim çok niş, kıymetli gibi geliyor bana.
Kesinlikle çok kıymetli bir çalışma. Bir de mesela bu noktada şimdi Çağrı konuşmamızın başında da hani istatistiğin çok önemli bir bilim dalı haline geleceğini önümüzdeki yıllarda söylemişti. Bu noktada şeyle kesiştirmek istiyorum bu yapmış olduğun proje, yani içinde yer aldığım projeyle ilgili. Biz Çağrı'yla da özellikle bu temiz teknolojiler ve yeşil enerji noktasında birkaç tane yayın yaptık. Gerçekten son dönemde bu enerji bildiğimiz üzere dünya ülkelerinin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Tükenmekte olan doğal enerji kaynakları nedeniyle doğal olarak yeni enerji kaynakları arayışları içerisine giriyoruz. İşte biraz önce söylediğin proje kapsamındaki çıktılar çok önemli. Aldığı ödüller yine bu noktada çok önemli. Su kaynaklarının korunması, işte iklim değişikliği ve çevre sorunlarının ne gibi etkileri olacağı ile ilgili yapılan buna benzer diğer çalışmalar. Bu noktada biz geçen programlarda da aslında çok farklı meslek dallarının ortaya çıkabileceği konusunda da çok konuştuk. Çünkü gerçekten farklı bir yöne doğru gidiyor dünya. Yani şu verdiğin örnek bile bir bankanın desteklediği çok farklı bir alanda bir proje. O yüzden burada yine aynı şekilde istatistik olsun veya diğer ana bilim dallarında olsun arkadaşların gerçekten çok farklı fırsatları yakalayabileceği bir noktaya doğru gidiyor. Özellikle bu yeşil teknolojiler ve temiz teknolojiler alanında yeşil mutabakat noktasında onunla ilgili de çok önemli alt kırılımlar var. Bu noktalara da yönelilebilme olasılığı çok yüksek. Bu noktayı da vurgulamak istedim özellikle. Çağrı, senin söylemek istediğin başka bir şey varsa bu noktada.
Ya burada şöyle bir durum var işte bu Green Deal işte bu alanlarda hani yine geniş bir pencere sunuyor. Tabii Ar-Ge yapacağız ama neyin Ar-Ge'sini yapacağız? Ne tarafa doğru yönelmeliyiz? İhtiyaç nedir? Ya da ne bileyim 10 sene sonra ihtiyacımız ne olacak gibi parametreleri tabii ortaya koyması bakımından bu tip çalışmalar çok önemli. Ya şöyle düşünelim, biz bir Ar-Ge merkeziyiz. Ar-Ge anlamında bir şeyler yapıyoruz. Ama tabii bu yaptığımız işin tabii bir şekilde sürdürülebilirliğe de katkısı olmasını istiyoruz. En nihayetinde ortaya bir ürün çıkartacaksam bunun bir ihtiyaca karşılık geliyor olması lazım. Eğer böyle bir parametre varsa gelecek dönemlerde ihtiyacın ne olabileceğini bana söyleyebiliyorsa doğal olarak ben de o parametreden yola çıkarak kendi planlamamı ona göre yapabilirim. İşte ne bileyim yani bu suysa eğer işte temiz su kaynaklarının işte ne bileyim daha rentable kullanılması işte ne bileyim işte temiz su kaynaklarının kaybedilmemesi vesaire şeklinde projeler yapmak gibi fikirlere beni yönlendirebilir. Bu çalışmaları o yüzden ben çok faydalı buluyorum. Yani bir ülkenin kalkınması ya da işte gelişmesi ya şöyle olmuyor işte. Hadi kalkınalım, gelişelim şeklinde olmuyor. Bir şekilde bir yol haritası lazım. Elbette ki devletin farklı kurumları bu yol haritasını hazırlıyor ama tabii bu tip çalışmalar ya hani tabii hazırlanıyor da işte biz çok fark ediyormuş onu çok bilmiyorum ama bu tip çalışmalarla da biz bu yapılan hazırlıkların işte bu yol gösterici faaliyetlerin farkına da varıyoruz. Bu benim açımdan çok önemli diye düşünüyorum.
Doğru, kesinlikle.
Bir ufak bir şeyin altını çizmek istiyorum. Mesela bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda 5 tane ana ürün grubu ön plana çıkartılıyor. Ve mesela Türkiye'de bu Avrupa'ya ithalatçı ülkelerden birisi. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bize diyor ki eğer bu ürünleri bana ithal ediyorsanız ve siz bu ürünleri üretirken karbon emisyonlarını fiyatlayacak, kendi ülkenizde fiyatlayacak bir mekanizmanız yoksa ben sınırda karbon fiyatlamasına başlayacağım diyor. 2023'e kadar hani bunun maliyetlerini hesaplayın. 2026'da cari yani 2026'da artık bunu ücretlendiriyor olacağım size de. Size de bir yükü olacak bunun, ek maliyeti olacak diyor. Ve şu anda biz Türkiye'de aslında bunu konuşuyoruz. O 5 tane üründe biz ne durumdayız? Nasıl bir ithalatçı yapıya sahibiz ve eğer gerçekten sınırda yani ithalatın ihracatın döndüğü gümrük kapısında eğer biz bu maliyetleri karşılayacaksak ne yapacağız? Nasıl bir alternatif yol çizeceğiz? Tabii ki iş burada yine dönüyor, dolaşıyor, sayısallaştırmaya geliyor. Yani eğer sayısallaştıramazsak herhalde başımıza gelecekleri realize edemeyeceğiz. O yüzden insanlar şu anda oturup ben bununla ilgili bir iki tane TÜSİAD'ın yapmış olduğu böyle kıymetli toplantılar oluyor. Takip ediyorum ben de. Toplantılara katıldığımda gerçekten yani farkındalığım arttı diyebilirim. Bence şu anda yeni neslin de şöyle bir handikapı var maalesef. Biz bugüne kadar hani ben de çok bizler de belki yaşça çok ileri yaşlarda değiliz ama bizler de düşünmedik. Hunharca çevreye zarar verdiğimizin farkında olmadan yaşadık. Ama şu anki gençlik, Z kuşağı diyeyim, böyle bir lüksü yok. Çünkü artık ellerinde bir şey kalmadı. İnanın ben nereden görüyorum? Şu anda Z kuşağı ile birlikte çalışıyorum. Çalışma ortamında bu insanlar var, üniversite öğrencileri. Onların lüksü olmadığı için onlar bu konulara eğilmek zorunda. Bizim zamanında eğilmediğimiz konulara Onlar çok
Doğru.
daha fazla eğilmek zorunda. O yüzden hani bu belki yeşil mutabakat bizi derinden etkilemiyorsa da onlar için, hani biz onların yaşındayken, öyle söyleyeyim, ben üniversite öğrencisiyken çok da karbon salımını umursamamışımdır. Ama onlar bizim gibi değiller. Bizim gibi
Doğru.
olacak vakti kalmadı belki bu dünyanın, gezegenin.
Evet.
O yüzden onlar için çok çok daha önemli bu konulara odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bir sorumuz var. Alalım. Gerçi biraz daha farklı bir konu. Mevlüt Bey'in sorusu. Startuplar için yapılan Türkiye içi yatırımlar sizce yeterli mi, sürdürülebilir mi? Buket Hanım'a sormuş ama tabii biz de bu konuda yorum yapabiliriz diye düşünüyorum Ahmet.
Daha iyi
Yani
yaparsınız diye ben
evet.
düşünüyorum.
Yani aslında bu noktada tabii TÜBİTAK'ın 1512 BİG programı 63 uygulayıcı kuruluşuyla beraber Türkiye'nin her yerinden çağrı dönemleri bazında başvuru almaya devam ediyor. Kendim de bir dönem o programın yürütücülüğünü yaptığım grupta çalıştım. Oldukça aslında etkin bir program ve mekanizma olarak da oldukça nasıl söyleyeyim? Avantajlı bir mekanizma. Çünkü orada başvurduğunuz iş fikriyle beraber uygulayıcı kuruluşlar üzerinden TÜBİTAK'a başvurmadan önce eğitimler alma şansınız oluyor. Ve bu aşamaları geçtikten sonra iş fikriniz değerli bulunursa, yapılabilir bulunursa, ticarileşebilir bulunursa TÜBİTAK'a başvuru olarak geliyor ve TÜBİTAK'ta oluşturulan komitelerde değerlendiriliyor. Yeni yapılan değişikliklerle artık hani lisans, yüksek lisans, yaş ayrımları gibi kavramlar vardı. Artık ön lisans öğrencileri ve mezunları da bu program kapsamında başvuru yapabiliyor. Birazcık daha böyle skalayı genişlettik. Bütçe 200 bin TL civarın, 200 bindi, 200 bin. Yani çağrı kapsamında bu bütçe değişebiliyor ama şu anda 200 bin TL. Bir sermaye desteği var. TÜBİTAK kapsamında verilen bu destek yıl içerisinde açılan iki çağrıyla yürütülüyor. Genelde iki çağrı şeklinde. Tabii hani programın yapısına veya bütçelemesine bağlı olarak daha fazla da çağrı olabilir ama yılda en az iki çağrı şeklinde. Yeterli olup olmadığı noktasında şöyle bir şey söyleyebilirim. Şubat veya Mart 2021 tarihlerinde TÜBİTAK bununla ilgili bir etki analizi yaptı. Hatırlarsın Çağrı, bunun verilerini daha önce paylaşmıştık. Startupların çok başarılı olduğu konusunda aslında güzel rakamlar var. Bizi de çok şaşırttılar. O rakamlar şu anda elimde yok ama hatırladığım kadarıyla girişimciler oldukça yüksek ihracat rakamlarına sahipler ve başarılılar ve bunlar 4-5 yıl içerisinde yani son 4-5 yıl içerisinde kurulmuş ve yeni yeni faaliyet gösteren ve mikro ölçekli kuruluşlar. Baktığınızda 200 bin TL'lik bir sermaye çok da büyük bir sermaye değil bu firmanın kuruluşu anlamında. İşte personel giderlerinden tutun seyahat giderleri, o proje kapsamında yapılacak harcamaları vesaire. Çok belki düşük değil, yüksek de değil. Yani kararında bir para olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu 200 bin TL ile çok büyük başarılar elde edildiğini ben gördüm. Hatta patent ve lisanslama şeklinde yapılan başvuruların sayısı da oldukça yüksek. Bu rapora TÜBİTAK ana sayfasından ulaşılabilir. Yatırımlar açısından ben hani bütçeleme anlamında bu rakamları gördükten sonra yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama daha yüksek rakamlar olduğunda belki bu rakamlar, yani bu başarı rakamları biraz daha yükselecektir. Sürdürülebilir noktasında da aslında biraz önce Buket de bahsetti. Sürdürülebilir ekonomi veya sürdürülebilirlik paranın sürekli sağlanması veya sürekli destek anlamına gelmesin. Sürdürülebilirlik kavramı biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu sürdürülebilir ekonomi kıt kaynaklarla dünyamızda bu yeşil teknolojiler veya temiz teknolojiler anlamında hayatı sürdürebilmek anlamında. Bu sürdürülebilirlik o anlama geliyor. Yani sürekli bir program kapsamında fonlama yapmak önemli değil. Bu noktada da sürdürülebilir ekonomi anlamında programlar üzerinde Çağrı da bu konuda bilgi sahibi. Çeşitli ek destek oranları oluyor. Yani örneğin nesnelerin interneti noktasında veya yeşil teknolojiler noktasında siz yaptığınız başvuruda bir modül veya buna yönelik bir proje gerçekleştiriyorsanız size ek puanlar veriliyor. Bu noktada da belki yeni yeni bu sürdürülebilir bir modele geçiyoruz. Ama önemli ve avantajlı desteklerimiz var diyebilirim. Biraz uzattım herhalde.
Bu söylediğin sürdürülebilir mi sorusunun cevabını veriyor bence. Sürdürülebilir.
Evet.
Çünkü
evet.
Yani eğer
yeni başladık diyelim. Yani sürdürülebilir ama daha yeni başladık.
Puan sonlama işte yani pozitif ayrımcılık yapılıyorsa eğer sürdürülebilirliğe katkı veren projelere bu ciddi manada güzel bir şey. Yani Dünya Bankası da ya da işte diğer finansal kuruluşlar diyeyim globaldeki finansal kuruluşlar da aslında
falan da veriyor.
Şeyleri, projeleri bazı şeyleri var. Anahtar kelimeleri var. Mesela kadın istihdamına destek vereceksin.
Tabii.
Gezegene zarar vermeyecek şeyler yapacaksın. Yapıyorsan eğer verdiğin zarar kadar cezasını ödeyeceksin gibi. Tabii ki cezasını ödemek zarar vermekten zarar vermemekle aynı şeyde değil, masumiyette değil tabii ki de. Ama yine de
caydırıcılık sağlıyor tabii ki.
Evet.
Yani burada aslında en önemli olan temiz ve döngüsel ekonomi. Yani şu anki en önemli şey kavram dünya ölçüsüne bakarsak temiz ve döngüsel ekonomi kavramı çıkıyor.
Evet.
Şu andaki en önemli sürdürülebilirlik kavramı bunun altında toplanıyor. Çağrı sen de
şey yani şeyi söylemekte fayda var. Tabii burada yatırımlardan tabii o yani seed yatırımdan öte başka yatırımlardan da zannediyorum bahsediliyor. Ya Türkiye'deki startup iklimi çok zayıf. Yatırımlar da çok kötü aslında bakarsan çok açık konuşmak gerekirse Türkiye'deki hani Türkiye'nin bir teknoloji hub'u olması zaten söz konusu değil şu anda. Ama yani diğer işte ne bileyim Cambridge, Berlin, ne bileyim işte Silikon Vadisi ya da başka ekosistemlerdeki iç ekosistemlere baktığımız zaman çok net görüyoruz ki Türkiye'deki startupların yatırım alması durumu çok zor, alamıyorlar. Bu genel ülkemizde bir problem. Ülkemizdeki yatırımcı profil de maalesef çok yeterli değil. Tabii bunun bir sebebi de ülkemizin son dönemde içinde bulunduğu mali durum aslında. Dolayısıyla yatırımlar yetersiz, bayağı yetersiz. Bunu çok açık söylemekte fayda var.
Bizde aslında bu açığı birazcık işte hibe destek mekanizmalarıyla kapatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi oradan.
Ya bunlar tabii bunlar kuruluş anlamında önemli olan yatırımlar ama tabii bir startup'ın hayatına devam edebilmesi her zaman sadece bu yatırımla
mümkün
olmuyor.
Değil.
Bu çok gerekli bir araç. Bu kesinlikle olmadı. Ya ama şöyle bir gerçek var bildiğimiz. Şimdi işte özellikle son geldiğimiz nokta itibariyle işte kur dengelerinden bakınca şimdi startupların işte çalışan bulmakta çok zorlandığını görüyoruz. Çünkü yani o rakamları bir şekilde yani profesyonel eleman bulabilmeleri çok zor. İşte maliyetler çok ortada. İşte onları bir anlamda işte özellikle yüksek teknoloji üretmeye çalışan startupları işte son geldiğimiz pandemi sonrası remote çalışma ortamında işte bir Londra'daki bir Berlin'deki şirketle rekabet eder halde bırakıyoruz.
Doğru.
Ve burada bir yatırım desteğine ihtiyaçları var. Bu maalesef ülkemizde yeterli değil.
Aynen.
Evet,
o şey rakamları buldum. Ben çok kısa isterseniz söyleyeyim. Hani biraz önce söyledim o 1512 kapsamında 2014-2019 arasında kurulan 1200 küsur firma üzerine yapılan bir araştırma. Bu 5 yıl içerisinde bu firmaların toplam yurt içi ve yurt dışı satış toplamı 958 milyon TL'ye ulaşmış. Oldukça aslında büyük bir rakam. Satış gelirinde yaklaşık %23.3'ü de yurt dışı satış geliri. Bakıldığında çekirdek sermaye desteği yani biraz önce o söylediğim 200 bin TL verildiğinde 7,14 katı kadar da ekonomiye giriş sağladıkları gözüküyor. Kamu desteğinin yaklaşık da 3,8 katı kadar da bir satış geliri elde etmişler. Aslında dediğim gibi hani bu ilk yatırım anlamında bakıldığında başarılı bir performans olabilir. Ama daha sonraki tabii varlıklarını devam ettirmesi anlamında yatırım almaları gerçekten çok önemli.
Burada yine Abdullah Kizaoğlu'nun bazı görüşleri var demiş. Şimdi onları şey yapamayacağız. Yorum içeriği oldukları için. Ama tabii yani bu bir gerçek ülkemizdeki
Yani
yatırımcı profilini çok istediğimiz seviyede değil. Çünkü daha fazla işte kalkınmadan bahsediyoruz. İşte daha fazla kalkınmak istiyorsak elbette ki buralarda da bazı güncellemeler yapacağız.
tabii startuplar daha böyle kreatif işler olduğu için
Evet.
böyle şeylere yatırım yapmak aynı temiz enerjiye yatırım yapmak gibi maliyetli işler. Hani
Tabii.
yatırdığınızda anında paraya çevirebileceğiniz işler
Değil.
değil. Türkiye'deki şu anda ekonomi ortamı da zaten yatırım yapmaya çok müsait değil. Yani
Değil,
bugün
evet.
yatırımların çoğunu biz yabancı para üzerinden değerlendirmemiz gerektiği için bugün yaptığınız yatırımın yarın çok çok daha fazla getirmesi lazım ki, çünkü maliyetiniz aslında dolar karşısında artarak gidiyor
Evet.
sürekli. O yüzden hani yatırım yapmak işlerin iyiye gittiğinin işaretidir. İşler iyiye gitmediği için de yatırımlarda beklediğimiz üzere düşük kalıyor.
Evet ama tabii önümüzdeki dönemlerde buralarda da bazı gelişmeler olacak diye düşünüyoruz.
Aynen.
İşte son dönemlerde Türkiye'nin yani ortaya çıkarttığı yüksek teknoloji alanındaki insan kaynağı birçok şirketin de dikkatini çekiyor. Bu insan kaynağının ortaya koyduğu işte ürünler, işte oyun sektörü olsun, işte bu son dönemde Getir işte gibi markalar olsun. Buraya bir ilgi odağı yapmaya başladı ama tabii bu bir zaman alacak. Bir anda olabilmesi çok zor değil, çok zor.
Doğru.
Ama zaman içerisinde buradaki bu yüksek potansiyelli insan kaynağını değerlendirmek isteyecek diğer yatırımcılar da olacaktır elbette diye düşünüyorum. Evet.
Bu insan kaynağının biraz da yurt dışına göçmeye başladığını düşünüyor musunuz?
Hissediyoruz.
Yani benim
Enteresan.
çevrem sınırlı değildir diye düşünüyorum. Ne kadar yazılımcı arkadaşım varsa Almanya'ya gitmesi herhalde benim çevremde sınırlı değildir.
Yok, burada da öyle ama Türkiye'de tabii inanılmaz bir potansiyel var.
Tabii.
Hani gidenler, biz gidenleri aslında Türkiye'nin teknoloji elçileri olarak görüyoruz. İşte bu arkadaşlarımız oraya gittiler, bizi temsil edecekler. İşte kendi şirketlerinde bir yerlere gelecekler, belki kendi yatırımlarını yapacaklar. Ve bir zaman gelecek ki Türkiye'ye geri dönüp bakacaklar. Hani yani yerleşmek anlamında geri dönmekten bahsetmiyorum. Tabii. Dönüp bakacak bakalım Türkiye'de neler oluyor, orada hangi şirketler var. Belki bizlere yeni iş imkanları sağlayacak, yeni partnerlikleri ortaya çıkartacak. Bu
Evet.
anlamda biz onları elçilerimiz olarak görüyoruz ve gittiklerinden de çok keyif alıyoruz. Türkiye'de çok büyük bir insan kaynağı var. İnanın biz gidenlerin yerini çok çabuk doldurabiliriz.
Evet.
Yani evet, senior manada adam yetiştirmek tabii çok kolay değil bazı dallarda ama bir şekilde biz bu ortaya bir çıkan açığı tamamlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü inanılmaz bir insan kaynağımız var. Yani şimdi
Evet.
Türkiye'deki işte gençlere soralım. Hani mesela işte 100 genci sorsak 90 tanesi ya yazılımcı olmak istiyor, yapay zeka ile uğraşmak
Evet.
istiyor. İşte bu diğer ülkelerde böyle değil. Oralarda farklı alanlar da var. Daha çok ön plana çıkan. Ama burada böyle bir potansiyel var ve bu potansiyelin er ya da geç hani gelişmesi için bir şey yapsak da yapmasak da bir sonucu olacak. Bir pozitif sonucu olacak. Bunu da yakın zamanda göreceğiz diye
Evet.
düşünüyorum. Tabii bu anlamda yakın zaman tabii yani 5 sene falan gibi yani. Öyle bir yakın zaman.
Ya bir de mesela ben şunu da tecrübeledim. Gerçekten çok iyi bir girişimci, çok iyi bir iş fikriyle çok başarılı oluyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani ekonomik koşullar tabii önemli, işte ne bileyim başka parametreler var işin içinde, ama gerçekten iyi bir girişimci, iyi bir iş fikriyle her koşulda gerçekten çok başarılı olabiliyor.
Ama işte
Kendi
oradaki sıkıntı şu Ahmet yani şimdi çok iyi bir girişimci, çok iyi bir iş fikri okey ama oradan bir unicorn mu çıkıyor? İşte
Ha
Amerika'da
tabii.
yapsan çok iyi bir girişimci, çok iyi bir
Aynen.
iş fikri oradan bir unicorn çıkartabiliyorsun.
Aynen.
Buradan çıkartamıyorsun. Dolayısıyla
Az oluyor.
bizim
Doğru.
biraz daha böyle ortalama girişimcileri ayağa kaldırabilmemiz gerekiyor ki buradaki o
Aynen.
gelişim sağlansın, istihdam artsın.
Aynen.
Evet.
Yani şu anlamda benimki yani belki bir hazırlık safhası gibi diyeyim.
Tabii,
O
tabii.
orta girişimcileri yani orta girişimcileri belki ortaya çıkarıyoruz dediğin doğru.
Tabii,
Zamanla bu
tabii.
tarz şeyler olacak. Yani örneğin bir Pick Games vardı. Bizden de destek alan bir firmaydı kendisi. Hani onun dışında işte Mount & Blade oyununu yapan firma mesela. Bu tarz hani başarılı şey firmalar çıkıyor ama dediğin gibi hani
Getir var. Çok başarılı değil mi? Getirdi.
Getir tabii ki
Evet.
kesinlikle.
Ya yani
Aynen.
Getir tabii farklı bir örnek.
Trendyol da çok başarılı oldu bu arada.
Evet. Yani tabii
Evet.
şey startup şey başlığı altında söyledim.
Evet,
Da,
tabii.
hani Games'in aynı kategori değil elbette ama.
Kesinlikle.
Peki Türkiye hemen şeyli mi hala? Yoksa satıldı mı bir yabancı?
Satıldı.
Değil mi? Satıldı mı bir yabancı?
Yani değerlemesini hatırlamıyorum da 500 küsür milyon dolar düşünüyorum, öyle bir rakama satıldı. Ya ama burada tabii şey önemli. Burada böyle bir potansiyelin olduğunu insanlara, dünyaya fark ettiriyor olmak çok önemli. İşte Getir'in başarısı aslında sadece Getir'in başarısı değil işte, ya da Getir şirketinin büyümesi değil. Ya burada böyle bir potansiyelin olduğu, burada işte insanların kendi öz kaynaklarıyla böyle bir şey ortaya çıkartabileceklerini kanıtlaması bakımından çok enteresan.
Kesinlikle. Ha bir de şöyle bir
Yani
şey. Şimdi bu iş modelini kurarken şöyle bir gerçeklik senaryosu ortaya koymuşlardır. Yani mesela kimsenin evden çıkamadığı bir durum olduğunda bizim bu iş modeli tutar. Abi pandemi oldu 2 yıldır. Kimse dışarı çıkamadı. Hani şey olarak da tamam model kesinlikle güzel ama hani koşullar anlamında da bu nasıl diyeyim uygulamayı destekleyen bir ortam da oluştu. Gerçekten
ya
çok
evet işte
başarılı ve
burada da
çok
işte bu
hızlı bir şekilde
kadının
ilerliyorlar bir
işte
de.
o
Yani.
sudan yola çıkarak anlattığı şey işte hani ben de onun üstüne şey demiştim, ne tarafa doğru gideceğizin bir yol
Evet.
haritası olsa güzel olur. Belki oradan
Aynen.
tekrar Buket Hanım'a bu anlamda söz verebiliriz.
Yol haritası anlamında mı? Nasıl gideceğimize dair?
Tabii, yani bu tip çalışmalar, ekonomik öngörüler bizim ne tarafa nasıl gideceğimizi ortaya koyuyor mu, ya da koyabilir mi?
Aslında yani burada şey hani Ahmet'in de atıf yaptığı hani Getir evet parladı ama Getir'in parlamasının sebebi belki Covid-19 döneminin işte mobilite kısıtlaması oldu artık. Hani bizim mobilitemiz kısıtlandı, dışarıya çıkamadık. Getir'in yıldızı parladı. Getir bunu modellemiş miydi? Elbette hayır. Yani böyle şeyleri ekonomide de biz hani game changer diyoruz. Bu aslında oyun bozan bir şey. Eğer biz iktisadi bir model kuracaksak, bir öngörü modeli kuracaksak mesela, bundan öncesi için konuşayım, bundan sonrasını bilmiyorum çünkü ama bundan öncesinde mesela game changer dönemlerinden birisi 2008-2009 global kriziydi. Bir modelleme yaparken o global krizine belki izleyicilerin profili gereği bu kelimeye aşinadır. Dummy değişken atıyorsunuz. Yani bir kukla değişken atıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir game changer olay var. Hani sen bunu modellerken bil ki burası radikal bir dönemdi. Buraya benzetmeye çünkü modelin aslında fit etmek, yani fit kavramı nereden geliyor? Hani uyum, en iyi uyan yapıyı bulmaya çalışıyoruz biz aslında geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Covid-19 dönemini kimse bilmiyordu. Orası belirsizlikti. Yani hani biz modelleyemediğimiz bir dönemden bahsederken bazı şeyler vardır. Mesela bilinen bilinmeyenler. Hani onlar nedir mesela dersin ki doların çıkacağını bilmiyorum ama hani çıktığında şaşırmazsınız. Çünkü o sizin background'unuzda vardır. Ama bir de bilinmeyen bilinmeyenler var. Hiç bilmediğiniz. Mesela Covid-19'un ihtimalini dahi düşünmezdik. Çünkü yaşamadık böyle bir şey. O yüzden Getir de bunu bilmiyordu. Öngörülerimize Covid-19'u dahil etmedik. Kimse de etmedi. Bugüne kadar yapmış olduğumuz Covid-19'u dışarıda bırakan modelleri de çöpe attık zaten. Yani
Evet.
o modellerle artık devam edemeyeceğiz diye düşünüyorum. Ama tabii ne olacak hani bundan sonrasında hep birlikte göreceğiz. Belki işte yeni normal, hepimizin yeni normal dediği bir hayata geçeceğiz. Belki kendi yaşadığım iş ortamından söyleyeyim. Hani akademiye işte nispeten yeni geçmiş birisi olarak sınıfta ders vermenin tam heyecanına, tadına vardım derken pandemi başladı. Birden online dersler vermeye başladık. Tabii ilk zamanlar kabus. Anne acıktım diyen bir çocuk var bir yandan. Bir yandan işte sesim geliyor mu, tahta kullanmam lazım, dokunmatik kalem alacağım gibi dertler başladı. Ama şimdi işte belki hibrit hayatımızda diyelim. Yeni normalimiz yok daha henüz ama hibrit bir hayatımız var. Şimdi mesela ben tahtaya yazan bir hocayken birden şeye dönüştüm. Slaytları kullanır oldum, videolarla ders anlatır oldum. Teknolojiyi aslında sınıfa taşıdım, adapte ettim. Artık yüz yüze eğitim başladı. Bu mesela benim için hani bir artı değerdi. Bir sürü götürdüğü şey oldu. Ama getiri de bize getirdi gibi. Yani
evet.
Getir oradaki fırsatı gördü mü? Bence değil. Ama şeyle beraber hani ne derler, krizi fırsata çevirdi diyebiliriz. Keza bunun içine şey de koyabiliriz. İste gelsin, yemek sepeti.
Hı hı.
Bir sürü şu dönemde hayatımıza girmiş yenilik oldu yani.
Evet, ya gerçi yemek sepeti ben şeyden hatırlıyorum ya. Seni 2001'den falan hatırlıyorum.
Evet, yemek sepetleri aslında. İlki hatta.
Tabii ilkiydi yani. İlk ben 2001'de hatırlıyorum. Böyle internetten sipariş verirdiniz. Sonra telefonla ararlardı sizi. Hakikaten siz misiniz diye.
Evet, ben hatırlıyorum. Yani biz bunu üç arkadaş, yani biri kuzenim, biri diğer arkadaşım. Üniversiteye yeni girdiğimiz seneydi galiba. Arkadaşımızın evinde Üsküdar'da otururken bunu konuştuk. Böyle bir sistem olsa, gece karnımız acıktı ve bunu konuşmaya başladık.
Hangimiz konuşmadık bunu?
Şimdi evet, neredeyse şey, fikir babası falan diyeceğiz. Ama gerçekten hani bu konuşmak ayrı bir şey. Bu işe gönül verdi, parasını verdi ve yaptı yani. Böyle de bir gerçek var. Melek
evet,
yatırım falan da yoktu o dönemlerde bildiğim kadarıyla.
Yani onların tabii kendi ailesel varlıkları, evet, ya kendi mali durumları kurtarıyormuş, ben hikayesinden öyle hatırlıyorum. Bir şekilde işte hiç para almadan uzun bir dönem,
evet,
işte 4-5 sene kadar işte şirketten hiç para çekmeden devam etmişler. Bu şekilde yürütmüşler tabii, ama çok kolay bir şey değildi yani bu.
Tabii.
Evet.
Ya, operasyonel anlamda da çok zor ya. Yani sadece teknik altyapı bırak, operasyonel anlamda bir de içinde insan hisleri ve insan var. Yani karşı taraf 3 dakika değil 4 dakika oldu mu hemen bir kabarıyorsun. Bir yandan hani duygular işin içine giriyor falan. Çok değişik yani.
Ciddi zor iş yani.
Yani zor, ciddi zor ya hakikaten bu insan geri dönüşleri vesaire der, bunları yönetebilmek, orada ciddi bir
evet,
ekip gerekiyor. Ama tabii eskiden çok öyle değildi bu iş, biraz daha böyle penetrasyon arttıkça bu hale gelmeye başladı. İşte bu pandemi dönemi de artık bu işlerin taban yaptığı yerdi. Bundan sonra da bu iklimin ortaya çıkarttığı durumda devam edecek gibi görünüyor. Tabii pandemi dönemindeki gibi olmayacak ama bu yeni dönem nasıl olacak biz de bilmiyoruz. İşte
aslında
bu
biraz
çalışma
önce
ortamında da böyle bir şey var.
Aynen. Aslında biraz önce konuşulmuş şey, hani iklim değişikliği ve çevre sorunlarının getirdiği bu değişimler ister istemez hani çeşitli meslek gruplarının ortaya çıkmasına veya farklı sektörlerin hareketlenmesine neden olacak. İşte biraz önce konuştuğumuz örnek, hani getir örneği olduğu gibi veya yemek sepeti örneği olduğu gibi. İşte bir pandemi oluştu. Büyük bir problem başladı. Mobilite anlamında hareket edemedik. Hepimiz işte marketlere veya temel ihtiyaç gitme anlamında, temel ihtiyaçları giderme anlamında büyük korkular yaşadık. Yani bir şekilde işte çok farklı bir sektör ortaya çıktı. Gerçekten bundan sonra da büyük ihtimalle ilerleyen dönemlerde çevresel koşulların belirlediği bu tarz farklı sektörler ve farklı insan kaynağı ihtiyaçları ortaya çıkacak.
Evet.
Yine bir sorumuz var herhalde.
Yok, soru değildi. Abdullah
ha,
Bey yine
öneri.
Startuplarla alakalı bir öneri yapmış. Ya genelde işte bu startup kurucuları arasında deneyimli insanlar varsa anlaşmalar zaten böyle oluyor Abdullah Bey. Yarık aşağı 5 yukarı tam böyle değildir ama işte her
Yakın.
şirketin alanına göre böyle bu tip anlaşmalar söz konusu oluyor. Ama tabii böyle çok deneyimsiz arkadaşlarsa startup kurucuları tabii bu tip anlaşmaları tabii olabileceğini çok akıl edemedikleri için biraz şey
Doğru.
olabiliyor. Bu tip anlaşmalardan kaçınabiliyorlar.
Bir de
Ama
tabii bu
var böyle bir
noktada
gerçek.
Buket şey de önemli değil mi? Patent ve lisanslama anlamında belki bir programı da buna ayırırız. Hani bu tarz nasıl diyeyim? Hani girişimcilik hikayelerinde veya konuştuğumuz bugünkü ekosistemler içerisinde patent ve lisanslama da oldukça önemli.
Evet. Yani ben patent ofisinde çalıştığım dönemlerdeki farkındalığımla şimdiki farkındalığım tabii ki farklı. Mesela inovasyon hani her şeyi ölçmemiz gerekiyor ya bilhassa
Evet.
modellemek için. Hani inovasyonun ölçümü olarak patent başvurusunu biz baz alıyoruz. Proxy yani yaklaşık bir değişken olarak kabul ediyoruz. Mesela Türkiye bu konuda keşke vasat olsa. Vasatın bayağı altında.
Öyle.
Yani bunun sebebi de aslında ben bizzat onun mutfak çalıştığım için söyleyebilirim. O işlerin yapmak yani bir kişinin ben gideyim şöyle bir şey buldum patentini alayım demesi o kadar külfetli ki. O yüzden patent ofisleri var zaten. Avukatlar,
Süreçler
patentler.
yoruyor değil mi? Yani o
Çok yorucu
süreç.
süreçler. Çok yorucu. Yani ben bir şey buldum, patentini aldım noktasına gelmek için çok emek harcamak gerekiyor.
Tamam. Bir programımızı da
Doğru.
buna ayıralım.
Yani evet çok enteresan bir konu bu.
Çünkü
Ya
son dönemde
yalnız
çok
ben
popüler buna.
şeyi hatırlıyorum ya bir arkadaş sadece böyle patent başvuruları yaparak geçiniyordu. Çünkü başvuru yapanlara devlet bir para veriyor sanırım. Hani patent kabul olsa da olmasa da.
Patent başvurulara danışmanlık yapıyor mu demek?
Yo yo yo başvuru
Yok.
yaparak para
Ya.
kazanıyordu diye hatırlıyorum. Çünkü
Bu ben
patentlerin kabul
patent
edilmesi veya edilmemesinden bağımsız olarak bir para ödeniyor diye bir duymuştum ben. Var mı böyle bir şey bilmiyorum ama.
çok emin
Ben
değilim. Yani
bilmiyorum.
TÜBİTAK patent desteği var. 1602 programımız vardı ama patent destek programı. Hani
O
patent
TÜBİTAK
başvurusunu
içerisinde olmayabilir o ya. Sanayi Bakanlığı
bu
içerisinde
ha
olabilir.
olabilir. Yani şey çünkü ya mutlaka tescil edilmesi gerekiyor diye hatırlıyorum. Onun dışında öyle bir bilgim yok benim de.
Evet.
Oo, 1 saati geçmişiz. Süper. Biz böyle devam
Evet.
edebiliriz.
Yani
Buket Hocam var
yavaş
mı eklemek
yavaş.
istediğin başka bir şey?
Yok eklemek istediğim bir şey. Çok keyifli oldu. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz.
Evet.
Yine size bir ilerleyen haftalarda siz de uygun görürseniz yine bir konuk almak isteriz. Farklı bir konuyla.
Tabii. Tabii.
Çağrı senin de söylemek istediğin bir şey var mı?
Evet, bugün hoş, güzel bir sohbet oldu.
İçimizi
Buket Hanım'a çok
boşalttık.
teşekkür ediyoruz.
Evet.
Yani ben de evet, şimdi bu girişimler konusunda biraz agresif olmuş olabilirim. Çünkü benim inancım odur ki yani bir ülkenin özellikle Türkiye'nin hani diğer ülkelerde farklı olmuş olabilir. Hani kalkınmış ülkelerde farklı olmuş olabilir ama Türkiye'nin çıkış yolu girişimler ve işte teknoloji elçileri, yurt dışına gönderdiğimiz insanlar. Dolayısıyla bir yayın dondu diye bir mesaj geldi ama
Bir problem yok diyor ama.
yok evet
En
yok.
değerli sermayemizin hani beşeri sermaye, insan olduğunun farkına varıp belki buraya biraz yatırım yapmamız lazım. Gerçekten özellikle de IT alanındaki insanlar
Ya.
tek sermayesi aslında kendileri. O yüzden
Doğru.
çok mutlu olduklarının biraz farkına varmak gerekiyor belki de.
Evet, son sözümüz de böyle olmuş olsun. Buket Hanım da önümüzdeki programlarda farklı bir şeyler daha yapacağız. Bu hani ekonomi tarafı bizim için oldukça önemli. Nereye gidiyoruz? Bu parametreleri belki nasıl takip edeceğiz? Belki oralardan biraz konuşabiliriz. Çünkü Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik dediğimiz zaman işin ekonomik tarafı da ya da ekonomiyi okuyabilmek de oldukça önemli diyerek ben de kapanış için sözü Ahmet'e bırakıyorum.
Aynen. Bugün 15. yayınımızı da tamamladık. Buket hocamız bizle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Ağzına sağlık. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.
İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar.
Hoşça kalın.